Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Fe inne istaqal hadisi kitabullah ve hayral hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Riyaz-ı Salih'in şerhinde sabır bölümünde 47 numaralı hadisteyiz. Muaz bin Enes radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Bir kimse öfkesinin gereğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenerse Allah Teala kıyamet gününde halkın gözü önünde onu çağırır ve hurilerden dilediğini seçmesini söyler. Bunu Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmişler. Ayrıca İbn-i Mace ve Ahmet bin Hanbel de rivayet etmişler. Şeyh Elbani Hasan olduğunu söylemiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen rivayette ise bir adam Allah Resulü aleyhisselatü vesselama bana öğüt ver, tavsiye ver deyince Allah Resulü aleyhisselatü vesselam hiddetlenme yani öfkelenme buyurdu. Adam tekrar tekrar tavsiye isteyince Nebi Aleyhisselatü Vesselam her defasında hiddetlenme, öfkelenme buyurdu. Bunu da Bukhari rivayet etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen diğer bir rivayet, 49 nolu hadis. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Mümin olan erkek ve kadının bedeninden, çocuğundan ve malından bela eksik olmaz. Böylece o Allah'ın huzuruna günahsız olarak varır. Bunu Tirmizi ve Ahmet bin Hanbel rivayet etmişlerdir. Sabır konusundaki bu hadisler sabrın ne kadar faziletli olduğunu göstermektedir. Muaz bin Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste bir kimse öfkesinin gereğini yapmaya gücü yettiği halde, bu imkana sahip olduğu halde buyurulmuştur. Ve bu hadiste geçen gayz kelimesi büyük öfke yani bayağı galip gelen bir öfke manasındadır. Öfkeli kimse her şeyi yapmaya gücünün yettiğini zanneden kimsedir. Çünkü istediğini yapamayacağını bilen, buna inanan kişi öfkelenmez, sadece üzülür. Bu yüzden Allah Azze ve Celle'ye gazap nispet edilir, ancak üzülmek nispet edilmez. Çünkü üzülmek noksanlık vasfı, gazap ise yerinde olduğu zaman kemal vasfıdır. İnsan dövmeye veya öldürmeye gücü yettiği bir kimseye öfkelenir. Ama Allah rızası için onu bırakır ve kendisini öfkelendiren olaya sabrederse ona büyük mükafat verilir. Kıyamet gününde tüm insanların huzurunda çağrılır ve dilediği hurileri seçmekte serbest bırakılır. Bezzar'ın Enes bin Malik radıyallahu anh'den rivayet ettiği bir hadiste, bunu Fethül Bari'de İbn-i Hacer, bu hadisin Bukhari'den az önce aktardığımız Ebu Hureyre hadisinin şerhinde zikrediyor ve isnadının hasen olduğunu söylüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam güreşmekte olan insanların yanından geçti ve bu nedir dedi. Yani ne yapıyorlar dedi. Dediler ki ey Allah'ın Resulü falanca kimse kiminle güreşse onu yeniyor. Onun sırtını yerine getiriyor. Yani çok güçlü bir kimsedir dediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki ondan daha güçlüsünü size haber vereyim mi? Yani bu kişiden sırtını insanların yere getiremediği bu kişiden daha kuvvetli olan kimseyi size bildireyim mi? O kişi diyor, kendisine bir söz söylendiğinde, laf atıldığında öfkesini yutan, böylece hem kendi öfkesine, hem kendi şeytanına, hem de arkadaşının şeytanına galip gelen kimsedir. Asıl güçlü, asıl pehlivan budur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisinde bir adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan öğüt istiyor, nasihat istiyor. O da her defasında hiddetlenme, öfkelenme buyuruyor. Adam ne kadar tekrarlarsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hep aynı cevabı veriyor. Kitapta bu daha önce de geçmişti. Üçüncü hadis ise, Ebu Hureyre'den gelen üçüncü hadis ise, insanın başına bela geldiğinde sabredip karşılığını Allah'tan umduğunda Allah'ın o kimsenin günahlarını sildiğine delildir. İnsan bedeninde, çocuklarında veya malında belalara düçar olur da sabrederse, yani sabretmesi Allah Azze ve Celle'ye isyan olacak, isyan niteliği taşıyabilecek, onun takdirine, kazasına isyan niteliğini taşıyabilecek herhangi bir fiilden, sözden kaçınmasıdır. Sabrederse Allah ona belalar vermeye devam eder ki hiçbir günahı kalmasın. Bu hadisten insanın bedenine, çoluk çocuğuna ve malına gelen musibetlerin onun günahlarına kefaret olduğunu, yani örtüp sildiğini, dünyadan günahsız ve tertemiz gitmesine vesile olduğunu anlıyoruz. Ama bu sabretmesi halinde böyledir. Fakat rıza göstermez ve öfkelenirse o zaman Allah'ın gazabına uğrar. Böylece İmam Nevevi Rahimullah Riyaz-ı Salih'in kitabında sabır babında öfkeyle ilgili hadisleri de zikrediyor ki bu öfkelenme sabrın zıttıdır. Yani öfkelenme ve öfkelenmenin gerektirdiği fiiller kişide meydana geldiğinde sabretmiş olmaz. Yani sabır ameli yerine gelmiş olmaz. 50. hadis İbn Abbas radıyallahu şöyle rivayet ediyor. Uyeyne bin Hısın Medine'ye geldi ve kardeşinin oğlu Hur bin Kays'ın evinde misafir oldu. Bu Uyeyne bin Hısın müellefe-i kulüpten idi. Yani mal sebebiyle Müslüman olmuş. Gönülleri İslam'a sındırılsın diye, İslam'ın hakikatine iman etmeden esasında görünüşte Müslüman olmuş kişilerden birisiydi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu tip kimseleri mal vererek kazanmak istiyordu. Zaman içerisinde o İslam toplumunda da İslam'ın amellerini işleye işleye, mecbur kalıp işleye işleye bu ameller kalplere sirayet ederek kalpleri ıslah ediyordu. Bu kişilerden birisi. Uyeyne bin Hısın el-Fezari. Bu aynı zamanda İbn Hacer'in Fethül Bari'de zikrettiğine göre hani falanca kimse kavminin ne kötü bir kardeşidir diyor. Sonra huzuruna geldiği zaman güzel muamele yapıyor. Ayşe radıyallahu anh'a da itiraz edince yalan Resulü sen onun hakkında böyle böyle dedin. Fakat yanına gelince güzel davrandın. Biz buna anlam veremedik deyince diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insanların en şerlisi şerrinden korkulduğu için kendisine güzel davranılandır diyor. İbn Hacer farklı rivayet tarihlerini bir araya getirerek buradaki şahsın işte Uyeyne bin Hısın olduğunu söylüyor. Bu Uyeyne bin Hısın kardeşi yani yeğeni kardeşinin oğlu Hur bin Kays'ın evinde misafir oluyor. Hur bin Kays Ömer radıyallahu anh'ın kendilerine yakınlık gösterdiği Şura meclisinde bulunan kimselerdendi. Ashab-ı Şura'dandı. Zira Ömer radıyallahu anh'ın Şura meclisini oluşturanlar ister ihtiyar olsun ister genç olsun Kur'an'ın manalarına aşina olan kurralar idi. Yani Kur'an hafızı olan, onun manalarını bilen, zaten Nebi Aleyhisselatü Vesselam zamanında kurra olmak demek, yani Kur'an ezberlemek demek, onun manalarıyla birlikte, sebebi nüzulüyle, içerdiği hükümlerle birlikte öğrenmek demektir. Şimdiki hafızlar gibi değil. Yani sadece bir papağanın bir şeyi, kelimeyi tekrar etmesi gibi tekrar eden hafızlar gibi değil. Onlar içeriğiyle alıyorlardı. Bu sebeple sahabeler Kur'an'ı mesela Bakara suresini 8 senede ancak ezberleyebildiklerini söylemişlerdir. Şimdi bir ayda iki ayda ezberletiyorlar Bakara suresini. Onlar içeriğiyle öğrettikleri için mesela İbn Ömer radıyallahu anh'dan ve diğer bazı sahabelerden geline göre kimi sahabe diyor biz 5 ayet diğeri 10 ayet diyor. Okunuşu yani kıraati sebebin uzulü, içerdiği hükümler bakımından öğrenip de hayatımıza geçirmeden diğer 5 ayete geçmiyorduk. Yani bunun amele geçmesi de şart koşuluyordu. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an eğitimi böyleydi. Ve Ömer radıyallahu anh Şura meclisini yani kendileriyle istişare edeceği kimseleri bu kurralardan, Kur'an ehli olan kimselerden seçiyordu. Hur bin Kays da bunlardan biriydi. Yaş önemli değil. İster ihtiyar olsun. Yaşlı başlı olsun, isterse genç olsun, Kur'an ehli olmasına önem veriliyordu. Uyeyne kardeşinin oğluna, yeğenim senin halife nezdinde bir mevkiin var. Huzuruna çıkmam için ondan izin iste dedi. Yani bir aracı ol. Hur istedi, Ömer radıyallahu anh'a izin verdi. Huzuruna varınca, ey Hattab'ın oğlu Ömer, vallahi sen bize bol vermiyor ve bizi adaletle yönetmiyorsun dedi. Yani düşünün, bakın bu Uyeyne bin Hısn'ı Allah Resulü zamanında, yani göstermelik Müslüman olanlardan birisi. Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti zamanında da yani neredeyse icma olan, adaletinde icma olan Ömer radıyallahu anh'ı sen adalette yönetmiyorsun diye sigaya çekiyor. Ömer radıyallahu anh ona kızdı. Hatta cezalandırmak istedi. Bunun üzerine Hur bin Kays, ey müminlerin emiri, Allah peygamberine sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir buyurdu. Araf suresinin 199. ayetinde. Bu da cahillerdendir, ona aldırma dedi. Vallahi bu ayeti okuyunca Ömer radıyallahu anh daha ileri gitmedi. Zira Ömer radıyallahu anh Allah'ın kitabına son derece bağlıydı. Hükümlerini kesinlikle çiğnemezdi. Bunu Bukhari sayında rivayet etmiştir. İmam Nevevi rahimeullah sabır konusundaki hadisler arasında İbn Abbas radıyallahu anh'ın ikinci halife Ömer radıyallahu anh hakkında anlattığı bu olayı zikrediyor. Ömer radıyallahu anh halk arasında adaletle hükmetmek ve hakikat karşısında alçak gönüllü davranmakla meşhur olmuştu. Hatta bazen bir kadın ona Allah'ın kitabındaki bir ayeti hatırlatırdı da o ayetin gereğini yerine getirirdi. Bu Nesai'nin Sünen'inde rivayet ettiği şu kıssaya işaret ediyor Allahu Alem İbn-i Hüseyin burada. Ömer radıyallahu anh bir gün hutbede kendi zamanında kadınların fazlaca mehir talep etmeleri üzerine buna engel olmak istiyor ve kadınların bu mehirlerine sınırlama koyacağım diyor. Ve hutbeden iniyor. Sonra bu tabi kadınlara ulaşıyor. Kadınlardan birisi Ömer radıyallahu anh yoluna çıkıyor ve diyor ki ey müminlerin emiri sen böyle demişsin. Yani mehirlere, kadınların mehir talebine sınırlama koyacağım diyorsun. Halbuki senin bu söylediğin Allah'ın kitabına aykırı. Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 20. ayetinde kıntarlar ağırlığınca mehir verseniz bile buyuruyor. Sen nasıl sınırlama koyarsın diyor. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh diyor ki kadın doğru söylüyor, Ömer yanıldı. Bu o halife pozisyonunda olan ve Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şeytan ey Ömer seni görse başka bir sokağa sapmak ister dediği bir kimse, yani benden sonra peygamber gelecek olsa Ömer olurdu dediği bir kimse, Allah Azze ve Celle'nin pek çok vakada Ömer radıyallahu anh'ın belirttiği görüşe uygun bir şekilde ayet indirdiği bir kimse, böyle olmasına rağmen bakın kibirlenme söz konusu değil, sen ne bileceksin Kur'an'ın delalet ettiği manayı, böyle bir kibirlenme söz konusu değil, kadın doğru söylüyor, Ömer yanıldı diyor. Kabilesinin önde gelenlerinden olan Uyeyne bin Hısın ona ey Hattab'ın oğlu diye hitap etmişti. Bu hitap bile had zatında, yani bizzat bu hitap bile kaba bir hitaptır. Sonra şöyle dedi, sen bize bol bol vermiyor, aramızda adaletle hükmetmiyorsun. Adaletiyle meşhur bir halife hakkında adamın söylediği şu söze bakın. Oysa İbn Abbas radıyallahu anh'ın söylediği gibi Ömer radıyallahu anh'ın oturup kalktığı ve sürekli danıştığı kimseler Kur'an bilgileri bulunan kurralardı. Genç de olsalar, ihtiyar da olsalar bunları yakında tutar, bir mesele olduğunda onlara danışırdı. Her valinin ve halifenin de oturup kalktığı kimselerin salih insanlar olması gerekir. Çünkü yakın adamları salih olmazsa hem kendileri helak olurlar hem de halkı helak ederler. Allah yöneticilerin danışmanlarını ve yakınlarını salih kimseler eylerse ümmet bundan fayda görür. Bu yüzden Müslümanların yöneticisinin oturup kalktığı kimselerin ilim ve iman ehli salih insanlar olması gerekir. Sahabilerin ilim ehli de kurralar idi. Çünkü onlar 10 ayet ezberlediklerinde manasını öğrenip onlarla amel etmedikçe başka ayetlere geçmezlerdi. Bu adam Ömer radıyallahu anh'a böyle söyleyince Ömer radıyallahu anh o kadar hiddetlendi ki neredeyse adama vuracak veya onu cezalandıracaktı. Ancak Uyeyne'nin yeğeni Hur bin Kays ona ey müminlerin emiri Allah Teala peygamberine sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir buyurdu. Bu da cahillerdendir dedi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh hemen durdu ve bu ayetin gereğini yerine getirdi. Zira Ömer radıyallahu anh Allah'ın kitabında söylenene aykırı bir harekette bulunmazdı. Kendisine okunan bu ayetten dolayı olduğu yerde kaldı. Adamı ne dövdü ne de cezalandırdı. Sahabenin Kur'an'a saygılarına, onun hükümlerini muhafazalarına bakın. Ne olursa olsun kendilerine Allah böyle söylüyor denildiğinde hemen duruyorlardı. Af yolunu tut, yani insanlara kolaylık sağla, onlara hoşgörülü davran. Tüm haklarını elde etmeye kalkışma çünkü bunu yapamazsın. Yani insanlarda senin haklarını, senin insanlarda bulunan haklarını almaya kalkışma. Af yolunu tutma emri bu. Yani insanlardan bütün haklarını almaya kalkışma, bundan affet manasındadır. Zaten bunu da yapamazsın. İyiliği emret, yani tamamen hakkını alamazsın. İyiliği emret, Buradaki maruf, şeriatın ve insanların aşina olduğu ve iyi saydığı şeylerdir. Sen bunu emret. Kötülüğü de emretme. İyilik dışındaki bir şeyi de emretme. Çünkü bir şey ya kötüdür, münkerdir, ondan kaçınılması gerekir. Ya iyidir, maruftur, yapılması emredilir. Ya da ne kötü ne iyidir. Onun hakkında da herhangi bir şey söylenmez. Fakat konuştuğunda sadece hayırlı şeyler konuşmak güzeldir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bukhari ve Müslim'in rivayet etmiş oldukları hadiste kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun yahut sussun buyurmuştur. Cahillerden yüz çevir, yani sana cahilce davranan ve saldıran kimseden yüz çevir, uzaklaş. Tabi bu tavrın zillet ve boyun eğme anlamına gelmeyecekse böyle yap. Tıpkı bu olayda Ömer radıyallahu anh'ın yaptığı gibi. Çünkü o adamı cezalandırmaya muktedir idi. Buna gücü yetiyordu. Fakat ilahi emre uyarak, Allah Azze ve Celle'nin emrine uyarak adamdan yüz çevirmiş ve onu bırakmıştır. Cehalet iki manaya gelir. Birisi bilgisizliktir. Yani hiçbir şey bilmeme. İkincisi saygısızlık yapmak, kaba davranmak, haddi aşmaktır. Cahiliye dönemine ait şu şiirdeki cehalet de bu manadadır. Sakın kimse bize karşı cahilce davranışta bulunmasın, sonra biz de cahillerin cahilliğinden daha kötü cahillik yaparız. Yani kimse bize küstahlık yapıp haddi aşmasın, sonra ona daha kötüsünü yaparız. Bu bir cahiliye şiiri. İslam ahlakında ise Allah Teala'nın şu ayeti geçerlidir. İyilik ve kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde def etmeye çalış. O durumda seninle arasında düşmanlık bulunan kimsenin aniden çok candan bir dost gibi olduğunu göreceksin. Fussilet suresi 34. ayet. Yani bunu Allah Azze ve Celle böyle bildiriyor, böyle emrediyor. Yani sana kabalık eden kimseye karşı kibar davranman, nazik davranman, ahlaklı davranman, seninle arasında düşmanlık olan kimsenin de bir dost haline gelmesine bir sebeptir. Özellikle İslam davetinde, davette bulunan kimselerin buna daha fazla dikkat etmesi gerekir. Zaten Fussilet suresi baştan sona bir davetçinin gözetmesi gereken hükümler içerir. Davet ahkamından pek çok hususlar içerir Fussilet suresi. Bu da bunlardan birisi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın belli kavimlere, kabilelere davetçi olarak gönderdiği sahabeler bunu en güzel şekilde uygulayan kimselerdi. Hakka davet için, İslam'a davet için gittikleri yerlerde bu kabileler bunlara kötü davranmaları, engellemeler için bazı adamlar gönderdiklerinde bunlar ağızlarını açmış, gözlerini yummuşlar, en ağır hakaretleri etmişlerdi. Fakat bu davetçiler iki kişiydi, Eslem ve Gıfar kabilelerine gönderilmişlerdi. Bu davetçiler kendi izzetlerine, izzeti nefislerine dokunan sözlerden sarf-ı nazar ettiler. Alttan alarak İslam'ın güzelliklerini anlattılar ve bu kadar kabaca davranışlara rağmen, ısrarla kabalık etmelerine rağmen bu sahabelerin de ahlaklı davranmaları onları etkiledi. Ve bunlar orada Müslüman olarak kabilelerine döndüler. Ve kabileler dediler ki, biz seni başka bir yüzle göndermiştik. Geldiğin yüz, o gittiğin yüz değil. Yani farklı bir adam olmuşsun. Ne oldu diyorlar. Onlar da diyorlar ki, işte davetçi geldi, şunları şunları söyledi. İşte İslam böyle güzelliktir, şöyle güzelliktir diye anlattılar. Ve o gün Eslem ve Gıfar kabileleri komple Müslüman oldular. Yani bu iki tane sahabenin kendilerine yapılan kabalıklara sabretmeleri sebebiyle olmuştu bu. Aranızda düşmanlık bulunan birisi sana kötülük yaptığında sen de ona en güzel biçimde karşılık ver. Böyle yaparsan sevabını ve mükafatını peşinden alırsın. Candan dost, yani son derece yakın ve candan bir arkadaş. Bunu Allah Azze ve Celle haber veriyor. Kalpleri evirip çeviren, halleri en iyi bilen Allah Azze ve Celle haber veriyor. Her insanın kalbi Rahman'ın iki parmağı arasındadır ve onu dilediği gibi yönetir. İşte düşmanına en güzel şekilde karşılık verdiğin zaman düşmanlığın yerini dostluk alır. Af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir ayeti müminlerin halifesi Ömer radıyallahu anh'a okunur okunmaz Ömer radıyallahu anh olduğu yerde kaldı ve adamı cezalandırmadı. Biz de başımıza öfke, hiddet gibi haller geldiğinde Allah'ın bize çizdiği yolda yürüyebilmek ve o yoldan sapmamak için Allah'ın kitabını ve Nebisi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini hatırlamalıyız. Çünkü Allah'ın gösterdiği yola tutunan kimse sapmaz. Her kim yoluma uyarsa ne sapar ne de bedbaht olur. Taha suresi 123. ayet. 51. hadis İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhissalatü vesselam muhakkak ki benden sonra haksızlıklar ve çirkin göreceğiniz bir takım işler olacaktır buyurdu. Hadisin Arapça metnine geçen Setekune ba'di eseretun ve umurun tunkiruneha. Yani esere size karşı başkalarının tercih edilmesi demek. Yani haksızlık yapılması, senin hakkının verilmeyip de başkasına tolerans geçilmesi bu manalara gelir. Yani demek ki yöneticilerle bir sıkıntılar olacak. Ey Allah'ın Resulü, o zaman ne yapmamızı emredersin dediler. Üzerinize borç olan hakları eda eder, kendi hakkınızda Allah'tan dilersiniz buyurdu. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Bu Müslümanların, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerine vasiyet ettiği, yani kendisinin ve Raşid halifelerin ahirete irtihallerinden sonra yönetimde meydana gelecek çatlaklardan dolayı artık kıyamet gününe kadar yönetimle karşılaştıkları konularda rehber olan bir hadistir bu. Yani zulmü yöneticiler yapacak. Buna sabretmeyi emrediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve bakın ne diyor? Üzerinize borç olan hakları eda edersiniz. Yani yönetime karşı size düşen ne? İtaat etmek. Meşru konularda itaat etmek. Bunu yaparsınız diyor. Kendi hakkınızı da Allah'tan istersiniz. Yani siz onların hakkını eda edersiniz, yöneticilerin hakkını. Fakat yöneticiler sizin hakkınızı eda etmez. Dini ve dünyevi. Eda etmez. Bunları Allah'tan dilersiniz, Allah'tan istersiniz diyor. Sabretmeyi emrediyor. Yine 52. hadiste Ebu Yahya Useyd bin Hudeyr radıyallahu anh'ten Ensardan bir zat Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ey Allah'ın Resulü filan kimseyi göreve atadığınız gibi beni de bir göreve atar mısınız? Yani bana da bir valilik gibi bir görev verseniz diyor. Nebi aleyhissalatü vesselam siz benden sonra haksızlıklarla karşılaşacaksınız. Yani zulümlerle. Ama siz havuz başında bana kavuşuncaya kadar sabredin buyurdu. Yani kıyamet gününde havuz başında benimle karşılaşıncaya kadar sabredin. Yani bu yöneticiler ne şekilde zulmederlerse etsinler. Bunu da Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Müellif bu iki hadisi sabra delalet ettikleri için bu bölümde zikretmiştir. İbn Mesud'un radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste muhakkak ki benden sonra haksızlıklar esera olacak buyurulmuştur. Esera bir şeyi sahibine bırakmayıp almak, gasp etme anlamına gelir. Yani yönetici senin malını gasp ediyor, tarlanı gasp ediyor, binanı gasp ediyor, bunun gibi. Yani Müslüman yöneticiler, Müslümanlar üzerinde hükümranlık kuracak ve Müslümanların mallarını ele geçirecekler. Sonra bu malları diledikleri gibi harcayacak, Müslümanları ondaki haklarından mahrum edecekler. Bu valilerle yöneticilerin zulüm ve haksızlığıdır. Müslümanların haklarının bulunduğu mallara el koyacaklar ve onları Müslümanlara değil de kendilerine harcayacaklar. Kendi menfaatlerine harcayacaklar. Bunun üzerine sahabiler bize ne emredersin diye sordular. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üzerinize borç olan yani sizin vazifeniz olan hakları eda edersiniz buyurdu. Yani onların mallarınızı gasp etmeleri sizi onlara karşı itaat etmekten, haksızlık yapmamaktan, onlara karşı isyan çıkarmamak gibi görevlerinizi yerine getirmekten alıkoymasın. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bilakis siz sabredin, onları dinleyip itaat edin ve Allah'ın onlara verdiği idare hususunda çekişmeyin. Kendi hakkınızı da Allah'tan dilersiniz. Yani kendi haklarınızı Allah'tan isteyin. Allah'tan onlara hidayet etmesini, Allah'ın onları ıslah etmesini dileyin ki onlar da size karşı görevlerini yerine getirsinler, haklarınızı versinler. Bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın üstün hikmetini göstermektedir. Zira o, insanların nefislerinin cimri olduğunu ve ellerinden alınan haklara karşı sabredip susmayacaklarını bilmiş, bu nedenle ümmetini hayırlı olması umulan başka bir harekete teşvik etmiştir. O da dinleyip itaat etme, ve yönetimi ele geçirmek için kavga etmemek gibi idarecilere karşı olan görevlerimizi yerine getirmemiz ve bize haklarımızı vermeleri için Allah'a dua etmemizdir. Yani bizim Allah Azze ve Celle'ye ve Resulüne imanımızın gereği, bu imanın bize yüklediği vazife, yöneticiler meselesinde yöneticilerin haklarını eda etmemizdir. Hatta Huzeyfe radıyallahu anh hadisinde geldiği üzere Müslim'in rivayet ettiği hadiste sırtına vurup malını alsa bile sabret, dinle ve itaat et buyuruyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Yani böyle zulmeden, yani Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmeden yöneticiler söz konusu olduğunda bile onlara karşı ayaklanmaya teşvik etmemiştir. Yani onlar imanlarının gereğini yapmıyorlar böyle davranmakla. Zulmetmekle, kayırmacılık yapmakla, Müslümanların mallarını gasp etmekle imanların gereğini yapmıyorlar. Onlar iman etmiyorsa, imanların gereğini yapmıyorsa o zaman biz de imanımızın gereğini yapmayalım diyemiyoruz. Demek ki yöneticilere karşı ayaklanmak, onlarla yönetim hususunda çekişmek imana aykırıdır. İmanla tenakuz arz eder. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize bu şekilde davranmamızı emretmiştir. Siz kendi görevlerinizi bilin, bunu yapın. Onlar işte kayırmacılık, gaspçılık, haksızlık, zulüm yapacaklar. Bunu ona bırakın. Kendi haklarınızı Allah'tan isteyin diyor. Bu hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselamın gerçekten de Allah'ın bir Resulü olduğuna delil vardır. Çünkü bizzat gerçekleşmiş olan bir şeyi önceden haber vermiştir. Zira çok eskiden beri halifeler ve hükümdarlar Müslümanların mallarına el koya gelmişlerdir. Onların israfla yiyip içtiklerini, israfla giydiklerini, israfla yapılmış meskenlerde oturduklarını, israfla aldıkları bineklere bindiklerini görüyoruz. Onlar insanların mallarına el koyarak kendi özel menfaatleri için harcamışlardır. Ancak bu itaatten el çekmemizi veya onlarla savaşmamızı gerektirmez. Bilakis Allah'tan bize hakkımızı ulaştırmasını ister, üzerimize düşen görevlerimizi de yerine getiririz. Bu hadisten ayrıca halkın galeyana gelmesi mümkün olan hususlarda hikmetli davranmak gerektiğini anlıyoruz. Yani provoke olacakları, tahrik olacakları konularda hikmetli davranmak gerektiğini anlıyoruz. Çünkü şüphesiz yöneticilerin halkın malını ele geçirmeleri, halka bırakmamaları halka ayaklandırır. Haklarını istemeye iter. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna sabretmemizi, üzerimize düşen görevleri yerine getirmemizi ve hakkımızı Allah'tan istememizi emretmiştir. Useyd bin Hudayr radıyallahu anh hadisi de Abdullah bin Mesud radıyallahu anh hadisi gibi aynı şekilde. Burada da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam haksızlıklar ve gasplar olacağını haber vermiş. Ancak siz havuz başında bana kavuşuncaya kadar sabredin buyurmuştur. Yani sabredenler Allah Resulü ile havuzda buluşacaklardır inşallah. Yani eğer siz sabrederseniz Allah'ın size mükafatı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Havz-ı Kevser'den size içirmesi olacaktır. Allah hepimize bunu nasip etsin. Kıyamet günündeki bu havuz, insanların suya en çok ihtiyaç duydukları bir yer ve zamanda bulunacaktır. Kevser Havzu. Çünkü insanlar ahiret günü mahşer meydanında gam, keder, hüzün ve kanter içinde olacaklar, susuzluk çekeceklerdir. Bunun üzerine uzunluğu ve genişliği bir aylık mesafe kadar olan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük havuzuna gidecekler. Bu havuza Kevser'den iki olukla su akacaktır. Kevser de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a verilmiş cennetteki bir nehirdir. Bu havuza sütten beyaz, baldan tatlı ve miskten hoş kokulu su akacak. Havuz başında yıldızlar kadar parlak, güzel ve çok bardaklar bulunacak. Bundan bir defa içen bir daha hiç susamayacak. Ebu Zer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste, Müslim rivayet ediyor bunu. Ey Allah'ın Resulü, havuzun kapları, yani bardakları nasıldır diye sordu. Şöyle buyurdu. Hayatımı elinde bulunduran Allah'a and olsun ki, havuzun kapları açık havada ve zifiri karanlıktaki yıldızlardan daha çoktur. Cennetin kadehlerinden içen bir kimse bir daha susamaz. Orada bir de cennetten gelen iki nehir vardır ki, ondan içen de bir daha hiç susamaz. Eni boyu gibi bir, Amman ile Eyle arası kadardır. Suyu sütten beyaz, baldan tatlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste bahsedilen zata göreceği haksızlıklara sabretmesini öğütlemiştir. Çünkü yöneticilerin zulmüne sabretmek havza varma ve ondan su içme vesilelerinden biridir. Şu halde bu iki hadiste yöneticilerin halkın haklarını gasp etmeleri karşısında sabretmeye teşvik vardır. Ancak bilinmesi gerekir ki insanlar nasıl iseler, nasıl olursalar öyle yönetilirler. Allah ile aralarını kötü tutarlarsa Allah da kötü yöneticileri onlara musallat eder. Nitekim En'am suresi 129. ayetinde şöyle buyurulmuştur. İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına idareci, veli kılarız. Dolayısıyla halk iyi olduğunda Allah onlara iyi yöneticiler nasip eder. Ama halk kötü olursa Allah da onlara kötü yöneticiler musallat eder. Rivayet edildiğine göre bir harici Ali radıyallahu anh'a gelerek, "Ey Ali, neden insanlar seni tenkit ettiler de Ebu Bekir ve Ömer'i tenkit etmediler?" dedi. Ali radıyallahu anh, çünkü Ebu Bekir radıyallahu anh ve Ömer radıyallahu anh'ın adamları, yani onun halkı, ben ve benim gibi kimselerdi. Benim adamlarım ise, yani benim halkım ise sen ve senin gibi kimseler dedi. Yani sorun bende değil, sende. Nitekim bu adam insanların Ali radıyallahu anh hakkında ayrılığa düşüp ona karşı çıkmalarına, hatta öldürmelerine neden oldu. Anlatıldığına göre Emevi hükümdarlarından birisi, Abdülmelik bin Mervan olsa gerek, insanların kendi hakkında söylediklerini işitince onların önde gelenlerini ve ulularını toplayarak şöyle dedi. Ey insanlar, bizim size karşı Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh gibi olmamızı istiyor musunuz? Onlar evet deyince şöyle dedi. Öyleyse siz de bize karşı Ebu Bekir ve Ömer'in halka gibi olun. Evet, Allah Teala hikmet sahibidir. İnsanlara onların hareketlerine göre yöneticiler verir. Onlar kötülük yaparlarsa kötülük görürler. İyilik yaparlarsa kendilerine iyi davranılır. Ancak bununla birlikte tabii ki asıl önemli olan yöneticinin salih olmasıdır. Yönetici iyi olduğunda halk da iyi olur. Çünkü hiçbir yaptırım gücü sapan yöneticiyi yola getiremez. Haksızlık yapan ve zulmeden yöneticiyi uyarıp düzeltemez. 53. hadis Ebu İbrahim Abdullah bin Ebi Effa radıyallahu anhuma'dan. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam düşmanla karşılaştığı savaş günlerinden birinde hemen savaşa girmeyip güneşin batıya kaydığı öğle sonrasına kadar bekledi. Sonra ordu içinde ayağa kalkarak şöyle konuştu. Ey insanlar, düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Allah'tan afiyet isteyin. Düşmanla karşılaşınca da sabredin ve bilin ki cennet kılıçların gölgesi altındadır. Sonra şöyle dua etti. Ey kitabı indiren, bulutları yürüten Allah'ın elçisine karşı toplanan düşmanları yenilgiye uğratan Allah'ım. Düşmanları yenilgiye uğrat ve bizi onlara karşı muzaffer kıl. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. İbn-i Ebi Effa radıyallahu anhuma'dan yapılan bu rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gazvede, bir savaşta güneşin tepeden batıya doğru meyletmesine kadar bekledi. Bununla sıcaklığın azalmasını, gölgenin çoğalmasını ve insanların dinçleşmesini hedeflemişti. Güneşin tepeden batıya doğru kaymasına kadar bekledikten sonra insanlar arasında kalkarak onlara bir konuşma yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cuma hutbesi gibi sürekli yaptığı sabit hutbeleriyle birlikte bir de ihtiyaç halinde kalkıp yaptığı konuşmaları vardır. İkinci tür konuşmaları pek çoktur. İşte bu savaştaki konuşmasında söylediklerinden bazıları şunlardı. Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Yani insan düşmanla karşılaşmayı arzulamamalı. Allah'ım beni düşmanla karşılaştır diye dua etmemelidir. Allah'tan afiyet isteyiniz. Yani Allah'ım bana afiyet ver deyiniz. Düşmanla karşılaştığınızda da, yani bu sınava tabi tutulduğunuzda da sabredin. Hadisin bu konuda getirilmesinin sebebi işte bu cümledir. Yani sabredin emridir. Yani onlarla savaşta sabrediniz. Allah'tan yardım isteyiniz ve Allah'ın sözünün en yüce olması için savaşınız. Biliniz ki cennet kılıç gölgeleri altındadır. Allah'tan bize cenneti lütfetmesini dileriz. Cennet, Allah yolunda cihad edenlerin taşıdığı kılıçların altındadır. Şurası kesindir ki Allah yolunda cihad eden kişi öldürüldüğünde cennetlik olur. Nitekim Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresi 169 ila 171. ayetleri arasında mealen şöyle buyuruyor. Allah yolunda öldürülenlere sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesi sevincini duymaktadırlar. Böyle bir müjdeyi vermenin sevincini duymaktadırlar. Onlar Allah'tan gelen nimet ve keremin, Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesinin sevinci içindedirler. Şehit, Allah yolunda öldürüldüğünde yaralanmanın veya vurulmanın acısını hissetmez. Bir şey olmamış gibidir. Hiçbir acı hissetmez. Ancak ruhu dünyadan çıkıp ebedi nimetlere kavuşur. İşte bu yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam biliniz ki cennet kılıçların gölgesi altındadır buyurmuştur. Bu yüzden sahabilerden Enes bin Nadr radıyallahu anh, vallahi ben cennetin kokusunu Uhud'dan daha yakında hissediyorum demiştir. Bukhari ve Müslim rivayet eder bunu. Allah Teala onun koku alma duyusunu bakın nasıl güçlendirmiş. O da cennetin kokusunu Uhud'dan daha yakında hissetmiş ve sonra şehit olmuştur. Uhud'dan daha yakın derken Uhud dağı. Yani Uhud çevresinde savaşıyorlar. Bu dağdan daha yakın hissediyorum cennetin kokusunu diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de işte bu yüzden biliniz ki cennet kılıçların gölgeleri altındadır buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra şöyle dua ediyor. Ey kitabı indiren, bulutları yürüten, Allah'ın Resulüne karşı toplanan kafirleri dağıtan Allah'ım. Düşmanları mağlup et ve bizi onlara karşı muzaffer yap. Bu mücahidin düşmanla karşılaştığı esnada yapması gereken öğretilen duadır. Yani cihatta yapılacak dualardan. Bu duada Nebi Aleyhisselatü Vesselam Allah'a hem Kur'an ile hem de kainat ayetleriyle tevessül etmiştir. Önce Allah'ın kitabını indirmesiyle tevessül etmiştir ki kitaptan maksat Kur'an veya indirilen bütün kitaplardır. İkinci durumda ise kitap türüdür. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve başkalarına kitaplar indiren Allah'ın demektir. Bulutları yürüten bu da kainattaki kevni bir ayettir. Çünkü gök ile yer arasında emre hazır bekleyen bulutları yürüten Allah'tan başkası değildir. Tüm milletler bir bulutu yürütmek veya yönünü değiştirmek için her türlü imkan ve aletleriyle bir araya gelseler bunu başaramazlar. Bulutları ancak bir şeyi dilediği zaman sadece ol demekle olmasını sağlayan kişi yürütür. O da Allah Azze ve Celle'dir. Peygamber'e karşı toplanan kafirleri dağıtan, çünkü onları yenilgiye uğratan ve dağıtan yalnız Allah'tır. Bunun yaşandığı savaş Hendek Savaşı'dır. Bu savaşta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile savaşmak için 10 binden fazla savaşçı Medine etrafında toplanmıştı. Ancak Allah Teala onları yenilgiye uğrattı. Allah Teala onların hiçbir şey elde edemeden büyük bir öfkeyle oradan ayrılmalarını sağladı. Üzerlerine fırtına ve gözükmeyen askerler gönderdi. Yerleri sarsıldı, kazanları döküldü, çadırlar yıkıldı. Öyle soğuk ve şiddetli bir doğu fırtınası esti ki orada kalamadılar, çekip gittiler. Allah Teala, Allah o kafirleri hiçbir fayda elde edemeden öfkeleriyle geri çevirdi. Allah'ın yardımı savaşta müminlere yetişti buyurmuştur Ahzab suresi 25. ayetinde. O küfür birliklerini yenilgiye uğratan, yenilgiye uğraması mümkün olan bir insan gücü değil, Allah idi. Çünkü maddi güç ve imkanlar bir sebeptir. Bazen fayda verir, bazen vermez. Biz mübah sebeplere tutunmakla mükellefiz. Gerçekte küfür ordularının yenilgiye uğratan ise sadece Allah'tır. Bu yüzden Hac suresi 40. ayetinde siz Allah'a yardım edin ki Allah da size yardım etsin. Yani Allah'ın dinine yardım edin ki Allah da size yardım etsin buyurulmuştur. İnsan Allah Azze ve Celle'nin kullara farz kıldığı emir ve yasakları yerine getirmek suretiyle işte cihat için güç elde eder. Cihada güç sağlayan şey işte yaptığınız sporlar, silahlar, bu maddi hazırlıklar değildir esasında. Fakat biz bu vesilelere tutunmak zorundayız. Bu bize emrolunmuştur. Düşmana güç hazırlamak emredilmiştir Allah'ın kitabında. Düşmanı yenmeye sebep olan asıl sebep Allah Azze ve Celle'nin yardımıdır. Eğer ne kadar hazırlık yaparlarsa yapsınlar, ne kadar güçlü donanımlara sahip olursa olsunlar, dinç olsunlar, genç olsunlar, bir ordu Allah'ın dinine yardım etmiyorsa, Allah'ın dinini hayata geçirmiyorsa bunlar Allah'ın desteğini alamazlar. Asıl güç unsuru işte bu. Bu hadisten şu sonuçlar çıkarılmaktadır. Birincisi, insan düşmanla karşılaşmayı arzulamamalıdır. Şehadeti arzulamak ise caizdir. Yasak değildir. Hatta tavsiye edilen bir şeydir. Ancak düşmanla karşılaşmayı arzulamak yasaklanmıştır. Bu yüzden bunu arzulamayız. İki, insan Allah'tan afiyet ve selamet vermesini istemelidir. Bunlar çok büyük ve eşsiz nimetlerdir. Bu yüzden savaş isteme, Allah'tan afiyet iste. Dinini muzaffer kılması için dua et. Ancak düşmanla karşılaştığın zaman da sabret. Üçüncüsü, insan düşmanla karşılaştığında yapması gereken sabır ve sebat etmesidir. Nitekim Enfal suresi 45-46. Ayetlerinde mealen şöyle buyrulur. Ey iman edenler! Herhangi bir kafir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki başarıya erişesiniz. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Bu ayetlerde gördüğü gibi çok ciddi cihatla ilgili hükümler zikredilmekte. Yani bu savaşta Allah'ı zikretmek, sebat etmek, bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat etmek. Yani cihadın kendisi Allah'a ve Resulüne isyan üzere olmamalı. Yani onun emirlerini çiğneyen bir savaş olmamalı. Allah'a ve Resulüne itaat edilerek yapılmalı. Birbirinizle çekişmeyin. İnsanlar Allah'a ve Resulüne itaat etmediğinde ihtilaf meydana gelir. Yani Allah'ın indirdiklerine muhalefet sebebiyle insanlar ihtilaf ederler. Bu da Müslümanların güç ve kuvvetlerini azaltır. Yapılmaması gereken ihtilaf, Müslümanların birbirleriyle ihtilaf etmemeleri değil. Müslümanların Allah'ın kitabıyla, Resulüyle ihtilaf etmemeleridir. Bu esas üzerine toplanmalarıdır. Çünkü Allah Azze ve Celle toplanma, bir araya gelme, birleşme emrini verirken toptan Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا diye emrediyor. وَلَا تَتَفَرَّقُوا ayrı dağılmayın. Yani dağılmak, ihtilafa düşmek Allah'ın kitabından ayrılmakla söz konusudur. Yoksa Müslümanlar batıl olan bir şeyde toplansın bir yere gelsin değil. Yani üzerinde toplanılan işin meşru bir iş olması lazım. Mücerret bir vahdet değil. Hak üzerine vahdet olması gerekir. Bir ordunun veya birliğin komutanı askerlerin maslahatını gözetmeli, savaşa ancak en uygun vakitte başlamalıdır. Gün olarak, mevsim olarak en uygun zaman seçmelidir. Mesela savaşa yaz aylarında girmemeye çalışmalıdır. Çünkü bunda askerlere zorluk vardır. Çetin soğuklarda da girmemelidir. Çünkü bunda da büyük meşakkat vardır. Bilakis mümkün olduğu sürece savaşa iklimin elverişli olduğu mevsimde, mesela sonbaharda girilmelidir. Çünkü bu savaş için en uygun mevsimdir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı şu duayı yapmalıdır. Ey kitabı indiren, bulutları yürüten, peygambere karşı toplanan küffarı dağıtan Allah'ım, düşmanları mağlup et ve bizi onlara karşı muzaffer kıl. Bu hadisten düşmanların mağlubiyeti, yenilgisi için dua etmek gerektiği sonucunu çıkarıyoruz. Çünkü onlar senin ve Allah'ın düşmanlarıdır. Onlar sadece senin düşmanın değillerdir. Onlar senin, Rabbinin, nebilerinin, meleklerinin ve her iman edenin düşmanlarıdırlar. Riyaz-ı Salih'in kitabı bu bölümden itibaren doğruluk, sıdk babıyla devam edecek. Biz burada bırakalım inşallah. Müellif bu konuyla ilgili ayet ve hadisleri zikretmeye buradan itibaren başlıyor. Bir sonraki derste inşallah biz de bunu aktarmaya çalışacağız. Anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mevzu var mı?
Bir soru sorabilir miyim? Evet. Burada sabrın zıttı öfke dedik.
Evet. Zıtlarından birisi.
Zıtlarından birisi. Öfkeyle alakalı da Allah Resulü'nün öfkelerini yutarlar.
Evet.
İşte pehlivandır gibi sözlerini okuyoruz. Bir yandan da başka rivayetlerde Selef'ten veya Peygamberimizin öfkelendiğine dair evet. haberleri okuyoruz. Burada nasıl anlamamız gerekiyor?
Şimdi hata mı etti şimdi yoksa? Yerinde olan öfkenin kemal vasfı olduğundan daha önce bahsetmiştik. Mesela Allah Azze ve Celle'nin gazap sıfatı vardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öfke sıfatı vardır. Başta Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın öfkelendiği olaylara bakarsak, kendisinin sünnetine muhalefet edilmesi, mesela bazılarının gece uyumayıp namaz kılmak istemesi, bir kısmının her gün oruç tutmak istemesi, bir kısmının evlenmeyi terk etmesi gibi olaylar duyunca buna öfkeleniyor. Allah'ın dini için bir öfkelenme. Yine Ömer radıyallahu anh Tevrat'tan bir takım nüshalarla veya bunun şerhi olan İsrailiyat'tan bir takım haberlerin yazıldığı şeylerle geldiği zaman buna öfkeleniyor. Bunun gibi öfkelendiği haller var. Ayşe radıyallahu anh'a mesela Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın öfkesini şahsı için, yani nefsenliği bir meselesi için intikam almayı hiç düşünmezdi. Bunlara öfkelenmezdi. Yani bu konuda öfkesine hakim olurdu. Fakat Allah'ın dini söz konusu olduğu zaman buna öfkelenirdi. Hatta mesela aile halkından, kölelerinden veya çocuktan birisi veya arkadaşlarından, ashabından birisi bir yalan söylesin. O kimsenin tevbe ettiğini duyuncaya kadar, tevbe ettiği haberini öğreninceye kadar sürekli onun yüzünde, simasında bir hoşnutsuzluk halini gözlemlerdik diyor. Yani Müslümanın öfkesi bu yönde olmalı. İmam Şafii Rahimullah diyor ki hiç öfkelenmeyen ancak eşektir diyor. Yani insanda öfke olur. Ama bu öfke Allah'ın dini için bir öfke olmalı. Nefsani hisler için değil. Bazen insan Allah için öfkelenir. Allah için öfkelendiği sırada şeytan orada da araya girmek ister. Yani Allah için olan öfkeyi nefis için olan intikama da çevirmeye çalışabilir. Buna dikkat etmek lazım. Buna heva diyoruz. Heva girer. Yani Allah için başlayan bir öfke sonra nefsani bir öfkeye dönüşmeye başlar. Mesela bir kimseye günah işlediği için kızarsın, öfkelenirsin. O günahını terk etmezsen küsersin, darılırsın. Bir mesafe koyarsın. Bu mesafede de haddi aşan bazı işlerin olur. O adam tövbe eder. Tövbe etmesine rağmen sen hala küskünlüğünü devam ettirirsin. Burada artık Allah için olmaktan çıkmıştır bu öfke. Yani artık nefis girmiştir. Yani bizi bir araya getiren, sevgimizi sağlayan veya kızmamızı, öfkelenmemizi sağlayan şey tamamen Allah ve Resulü için olmalı. Bu yüzden biz nefislerimizi hesaba çekmeliyiz. Öfkelendiğimizde de, sevgimizde de bunları da hep hesaba çekmeliyiz. Sırf Allah için mi yoksa başka unsurlar, başka gayeler girmiş mi, girmemiş mi bunun kontrolünü yapmak zorundayız. Buna murakabe deniyor. Yani amelin murakabesi. Selef amellerin murakabesini 3 aşamada değerlendiriyordu. Yani naslar buna delalet ediyor çünkü. Birincisi amel başlamadan önce ihlası elde etmek. Yani bu murakabeyi yaparak amele başlamadan önce Allah'tan başka bir gaye bu işte var mı yok mu? Bunun sağlamasını yaparlar. Bu niyetin temize çekilmesidir, temizlenmesidir, saflaştırılmasıdır. Temiz bir niyetle başlayan bir amel başlar. Amelin işlenmesi esnasında riyaya, sumaya dönüşebilir. Başkalarının beğenmesi girebilir. İhlas ile başlamışındır ama ameli işlediğin esnada başka unsurlar girebilir. Bunun için de nefis murakabesi geride bırakılmaz. Nasıl amele başladım, ihlasla başladım, bitmiş değil. Amel bittikten sonra da murakabe gereklidir. Çünkü bittikten sonra da duyurma. Yani geçmişte senelerce önce yaptığım bir hayır vardır. Kimse bilmiyordur. Kimsenin bilmemesi içini yemiştir. Seneler sonra çıkarırsın ortaya, ben şurada şu hayrı yaptıydım, gördün mü falan da bana böyle yaptı dersin ve o hayrı elden kaçırırsın. Bunlar yani müminin özelliği, 7 Allah Azze ve Celle'nin gölgesinden başka gölgenin olmayacağı günde 7 sınıftan birisi, gölgelenecek 7 sınıftan birisi sağ elinin verdiğini sol elinin fark etmediği kimse diye geçer. Yani bunu bu ihlasla yapmıştır orada. Fakat bunu başka bir yerde duyurduğunda o tamamen iptal oluyor, gidiyor. Bu sebeple selef ameli işledikten sonra da bu murakabeyi elden bırakmamışlardır. Buna dikkat etmişlerdir. Bizim de buna bu şekilde murakabeye devam etmemiz lazım. Yani amele başlarken, ameli işleme esnasında ve ameli işledikten sonra şeytanla, nefisle mücadele hiçbir zaman koyuverilmemesi gereken bir mücadele. Bu hususa şöyle bir misal vermişler eskiler. Leyla ile Mecnun'un kıssasında geçer. Bu Araplarda Kays ile yani Mecnun denilen Kays'tır adı. Kays ile Leyla. Bu devesine biner. Leyla'ya doğru gidecektir. Fakat devenin yavruları vardır. Geldiği yerde. Yavruları var. Bu devesini mahmuzlar ilerler. Sürekli mahmuzladığı için deve hareket halindedir. Yolda bir uyku çöker. Bu başını koyuverir. Bir de bakar ki deve tekrar yavrularını özlemiş. Yani uykuya daldığı için tekrar vardığı yere gelmiş. İşte nefisle mücadele bu şekilde bırakıldığı an, Şeytana karşı amelleri kontrol, murakabe bırakıldan nefis ve şeytan ta en başa döndürmeye her zaman hazır meyyaldir. Bu sebeple zikir mesela, şeytana karşı koruma, şeytanın vesveseler verip kalbi ele geçirmesini engelleyen bir vasıtadır. Zikrin oldukça önemi var. Pek çok amelde, İslam'da ibadet olarak emredilen pek çok amelde onunla ilgili zikir olduğunu görürsünüz. Hatta insanın beşeri münasebetleriyle ilgili de bir sürü zikirler öğretmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ki bu zikir ihlası elde etmeyi, ameli murakabe etmeyi sağlayan sebeplerdendir. Bu zikir sayesinde kişinin kalbinde meleklerin ilhamları, hep hayra yönlendirmeleri söz konusu olur. Şeytanlar giremez. Ne zaman ki zikri boşladı, o zaman şeytan vesvese verme imkanı bulur. Bu Talha radıyallahu anh'ın Nesai'de geliyordu, yanlış hatırlamıyorsam rivayet. Bir savaş esnasında elinden ok yarası alınca ah diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyor ki şayet Bismillah deseydin, yani Allah'ı zikretseydin melekleri ayan beyan görürdün seni tebrik etmeye geldiğini. Böyle bir ifade kullanıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani düşünün, buradaki incelik şu: insan sürekli zikretme, başına gelen her halle ilgili zikirleri adet edinirse, yani kolay zamanlarında bu adeti edinirse, zor zamanlarında, yani zikretmeyi en çok unutacağı zamanlarda Allah'ı zikretmeyi bir ihtiyat haline getirebilir. Çünkü mesela düşünün, ölüm hali kişinin en son vartası artık. Orada Allah'ı zikretmesi, en son sözü la ilahe illallah olana cennet vardır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İnsan hayatında la ilahe illallah'ın ehli olursa, bu zikrin ehli olursa, son nefesinde söylemesi kolaylaşır. Yani kişi kendisini hazırlar bu anlara. Kolaylıkta Allah'a şükretmek, Allah'ı zikretmek zor anlarda Allah'ın yardımını celbeder. Allah bizleri buna muvaffak kılsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve etubu ileyke.